Ayrım 5. Kudüs Güncesi. Sahar Kalifa. Sayfa 74. 14. Bölüm. Çamur içindeki sokaklarda sendeleyerek yürürken satıcıların uyumsuz sesleri kulaklarını tırmalıyordu. Sebzeler, etler, meyveler. Ekmek satıcısı arabasını orada yapılmış somunlarla doldurmuştu. Tazedir ekmeğim, gerçekten. 1 lira ekmek, 1 lira ekmek, 1 lira, 1 lira. Bir adam geçti. Fesih kafasının üzerinde dimdik duruyordu. Uzun bir ekmek aldı. Yokladı, sonra yerine koydu. Satıcı arkasından seslendi. Bıyıkların üzerine yemin ederim ki tazedir ekmek. Adam durmadı. Eliyle bir hareket yaptı. Tazeymiş. Orada bayatlayanı burada satıyorsunuz. Yürümesini sürdürdü. Sonra da bir sokakta kayboldu. Usame sinir içinde sahneyi gözlemledi. Ekmek bile. Her şey ona karşıydı. Öfkesi arttı. Şık giyimli bir genç adam satıcıya yaklaştı. Kaba bir şekilde sordu. Nereden geliyor bu? Bu satıcının hoşuna gitmemişti. Diğer müşterilerin duyacağından korkarak çevresine bakındı. Malının satılmamasından korkuyordu. Bu ekmek, beyefendi, genç adamın gözlerindeki saldırganlığı gördü ve savunmaya geçti. Bu ekmek hoca, şimdi artık ekmeğinde mi bir dini ve milliyeti olması gerekir? Altın gibi kusursuz bir ekmektir. Genç adam ekmeklerden birini aldı ve İbranice harflerin yazılı olduğu damgayı gördü. Ekmek Romalıların zeytin ağacı gövdesi kadar kuruydu. Oranın ekmeği mi? Üstelik de kurumuş ha? Ne büyük utanç! Son sözcükler meydan okumaya geçen satıcıya bir şeyler anımsatmış gibi görünüyordu. Evet beyefendiciğim, oranın. Nerenin olacaktı ya? Tüm nesneler oradan geliyor hocam. Tüm nesneler oradan geliyor. Hoşuna gitmiyorsa yürü ve bırak da yolumuzu bulalım. Genç adam tiksintiyle yineledi. Ne büyük utanç. Satıcı kızmıştı. Utanç mı? Orada çalışmaya gittim, dediniz ki utanç. İyi kadınlar gibi evde oturdum, dediniz ki utanç. Ekmek sattık, dediniz ki utanç. Son moda bir pantolon ve ütülü gömlek giymiş hoca, sen de bana diyorsun ki ne büyük utanç. Eh ne yapalım dostum, ilk biz değiliz onlarla çalışan. Biz ekmeğimizi kazanmak için Nablus yollarında sürterken sizin gibi beyefendi takım acentalık ve temsilcilik vermeleri için Tel Aviv'de şirketlerin peşinden koşturuyordu. Doğru mu değil mi üstadım? Haydi söyle doğru mu değil mi? Ve ekmeklerden birini yakalayarak genç adamın suratına doğru salladı, yığılı ekmeklerin üzerine doğru tükürükler saçarak konuşmasını sürdürdü. Doğru mu değil mi? Haydi söyle, söyleyeceksin. Dinine imanına doğru söyleyeceksin. Genç adam şaşkınlıkla gözlerini ona dikti. Yüreği güm güm atıyordu. Ağzı açık baka kaldı. Sonra kendini toparladı. Tamam, o zaman Arap ekmeği sat. Satıcı ekmeği arabaya fırlattı ve gitmeye hazırlandı. Genç adam ekmeğini tuttu. Satıcı birkaç adım attı. Öteki ekmekle onun peşinden gitti. Dur bekle, al. Satıcı hırçın bir tavırla elini uzattı. Ver, bir başkası alır. Sen seçkin takımından biri gibi gözüküyorsun. Ver, yoksullar tatava etmeden hem de kendilerine yalvarttırmadan alırlar. Satıcı yürümeye devam etti. Sözleri de onunla birlikte. Kimine göre ekmek çok taze, kimine göre çok bayat. Bir başkası ne büyük utanç diyor. Canımızı çıkarıyorsunuz. Bırakın da yaşamımızı kazanalım. Haydi ekmek var. Ekmeğim taze. Kim istiyor bedava ekmek? Çok ucuza ekmeğim. Kim istiyor çok ucuza ekmek? Birkaç çocuk satıcının çevresinde toplandı ve hiç tartışmadan ekmeği aldı. Usame uzaklaştı. Gurbet, çaresizlik ve yabancılaşma duygusu. Herkesi hatta Nuvar'ı bile ezen yenilgi. Nuvar, evin ışığı ağlıyor. Gözyaşları, hastalık, tozlar, miyopluk. Adil duruma birçok açıdan bakılabilir diyor. Ama hangi açıdan? Yalnızca bir açı var. Tek bir gerçek. Bozgunun ve işgalin gerçeği. İşgal mi, yozlaşma mı? Ülkemde bile aynı. Bu halk beni İsrail'den daha çok yendi. Tüm ailenin direği Adil'de yıkılmış. Ne kalmış geriye? Baselle çocuklar mı? Onlar çok küçük. Hazreti Eyüp sabrı. Büyümelerini uzun zaman beklememiz gerekiyor. Ama her birinin bir başka Adil'e dönüşmeyeceğine kim güvence verebilir? Adil. Acılardan kireç tutmuş yüreği. Tüm bozulmamışlık. Batasın ey ülkem. Yo, hayır. Ülke batmayacak. Olmaza inanan insanlar bulunacak her zaman. İnsanın istenci olanaksızdan daha güçlüdür. Filistin yürekte ey Neruda. Göz bebeklerinde, yaşamın bağrında bu insanlar, bilinçsizlikleriyle, acılarıyla, İbranice damgalı ekmekleriyle, yakınlarımdan daha uzak değiller. Türküler yak Şeyh İmam. Şeyh İmam, gözleri görmeyen bu Mısırlı halk ozanı günümüz Arap dünyasında çok ünlüdür. Çevirenin notu. Türküler yak hala, yaşasın ülkemin insanları, yok onlardan başkası. Gevera ölmedi Şeyh İmam, her zaman yaşıyor, bu yürekte. Filistin yürekte ey Neruda, göz bebeklerinde, yaşamın bağrında, sağ yanım kurusun unutursam seni. Saatine baktı, ikindi yaklaşıyordu, çok zaman vardı, Adil gün batımından önce gelmeyecekti, ben de sokaklarda dolaşırım. Sebzeler alırım, bakkala giderim, insanların konuşmalarını dinlerim. Hacı Abdullah hızlı hızlı konuşmaya başladı. Sen Usami'sin, iyi, iyi, maşallah, maşallah. Binlerce kez hoş geldin, şükür kavuşturana, sefalar getirdin. Nasılsın oğlum, ya annen nasıl? Onu 2 gündür görmedim. Ben de sevgili çocuk gelmiş olmalı diye düşünüyordum. Binlerce kez hoş geldin. Buyur otur oğlum. Allah aşkına kapının ağzında otura kalma. Buraya gel. Büyük sandalyeye benim yerime otur. Estağfurullah. O da ne demek? Görevimiz bu oğlum. Pirinç mi? 3 kilo mu? Hemen 2 gözüm hemen. Usame Bey'e Rıdvan, 3 kilo pirinç tart, ona iyi hizmet et. Beyefendi sevdiğimiz biridir, çok değerlidir. İyi aile çocuğudur, özü altındır. Evet efendim, 2 gözüm, 3 kilo da şeker. Bu da iyi cins tuzlu balıktır, salık veririm. Annen almak istemedi, bilirsin tuzlu balık yüksek tansiyona iyi gelmez. Ama annen özellikle senin için 1/2 kilo bir yana ayırmamı söyledi. Ah bu altın yürekli analar, son nefeslerini verinceye dek çocuklarını düşünürler. Rahmetli Hacı Zehra, Allah gani gani rahmet eylesin, o da Abdullah, attığın her adımda Allah işini rast getirsin diyordu. Çok şükür Allah'a her iş yolunda, ne ki hayat pahalı, bir ateş ülkeyi alev alev yakıyor. Eskiden 1 kilo alan insanlar şimdi 1/2 kilodan çok alamıyorlar. Senin gibi saygın memurların ne durumda olduklarını yalnızca Allah bilir. Orada, İsrail'de, çalışan işçiler var ve durumları fıstık gibi. Önündeki duran yoksul küçüğü görüyorsun, yaklaş. Bunu duyması o denli önemli değil ve işte, beyefendi günde 10, ayda 300 liradan aşağısını kabul etmiyor. Babanın ölüsünü göreyim ki, üstelik de birkaç ay geçince canı isterse ücretinin arttırılmasını ister. Hayatın pahalı olduğunu söyler. Sanki hayat sırf ona pahalıymış gibi. Ya ben 2 yakayı bir araya getirebiliyor muyum? Ama Allah'tan işler yolunda gidiyor. Çünkü Tanrı'nın sevgili kulu Hacı Zehra sayesinde, seccadesinin üstünde öldü. Doğrudan cennete gidecek. Meryem anamızdan daha temizdi. Allah günahlarını affetsin ve rahmet eylesin. Sen de cennetliksin. Beyim bir kahve içmez misin? Bu iyi cins Aden kahvesi. Elektrikli değirmenim ve kahve kavurucum var. Bunları işgalden sonra aldım. Oğlum Bekir orada, İsrail'de. İş tuttu. Olanaklarını bilen bir çocuk. İyi zürriyet yarınki dayanağındır. Bu da rahmetli Hacı Zehra sayesinde. Kavrulmuş kahve iyi satılıyor. Durumu çok iyi. Afiyet bal şeker olsun efendim. Oğlum Rıdvan, kahve fincanlarını götür. Görüyorsun ya, bacak kadar boyu var. Şimdiden dili bir karış. Öğreneceğinden daha çok konuşuyor. İşgalden önce saat gibi tıkır tıkır işleyen 3 memurum vardı. İşgal onları yozlaştırdı. Bizden %50'den daha çok hesap istediler. Allah onları aç koysun. Artık bakışlar küstahlaştı. Şimdi herkesin dili bir karış uzun. Rıdvan'a şu ya da bu şekilde bir sözcük söylediysem Allah belamı versin. 3 ayda 30 lira ama o bunu az görüyor. Hayatın pahalı olduğunu söylüyor. Sanki hayat sadece onun için pahalıymış gibi. Hepimiz aynı çamur içinde değil miyiz? Hoş geldin evladım. Oğlum Arif senin yaşında, beğeneceğin bir delikanlı. Geçen yıl ona bir leblebi kuru yemiş. Dükkanı açtım, onu evlendirdim. Önce Allah'a, sonra da Rüştü'ye güvenmesini salık verdim. Rüştü doktorluğu öğretti kendisine. Gelecek yıl diplomasını alacak. Ondan sonra da altın kazanacak, altın. Güvenli bir gelecek, işi güvenceli. Hastalıkların çoğu acıdan ve kederden ileri geliyor zaten. Mezun olduğunda muhterem annene bakacak. Allah korusun. Yüksek tansiyon zor iş. Sürekli bakım ister. Tuzlu balık yüksek tansiyona iyi gelmez ama annen onu her görüşünde seni anımsar. Neyse, hoş geldin, sefalar getirdin beyoğlum. Şeref verdin fakirhanemize, onurlandırdın. Seni gördüm, gözüm gönlüm açıldı. 1000 kez hoş geldin efendi oğlum. Basel mi bu? Genç, yaşam dolu çocuk saflığıyla güldü. Elinde kitaplar vardı. Arkadaşlarından biri onu dışarıda bekliyordu. İki adamın elini sıktı ve kapının yanındaki tabureye oturdu. Usame sordu. ''Derslerin nasıl gidiyor Basel?'' ''İyidir. Ya sen nasılsın? Ülkeyi nasıl buldun?'' ''İyidir. Filistin yürektedir ey Neruda.'' Bu kez Hacı Abdullah sordu. ''Bugün nasıl baban? İnşallah daha iyidir.'' ''Fena değil.'' Çocuk paylaştırmak için kola şişesini aldı. ''Heni nerede?'' Bakkal açıkladı. ''O en küçük oğlumdur. Bir gün onu sana tanıştırırım Usame Bey. Şeytanın ta kendisi. Kabileyi deli eder. Ya sen Basel, derslerin nasıl gidiyor? Politika aklınızı başınızdan almış sizin. Usame Bey oğlum, şu veletleri sana şikayet ediyorum. Her gün dükkanın önünde toplanırlar ve dalarlar politika mevzularına. Sanırsın siyaset arenası.'' Gece yarısına kadar Dayan, Eşkol, Golda Meir, Sedat, Arafat hakkında konuşmadık kimse bırakmazlar bu bölgede. Sorarım onlara, ya dersleriniz nasıl gidiyor çocuklar, notlarınız iyi mi? İyi diye karşılık verirler. Ya devriye arabaları, ona da iyidir iyi karşılığını verirler. Vallahi bilemiyorum, şaşırdım. Sadece Allah'ın başa çıkacağı bir kuşak bu. Yaklaş da kimse duymasın. Bilmediğimiz o işe... Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından İsrail'e karşı içeride gerçekleştirilen eylemler kastediliyor. Karışmalarından korkuyorum. Sonra işin yoksa git, belediye başkanı veya Kızılhaç'a ağız eğ ve yalvar. Hapishanede olanları pekala görüyorsun. Sapasağlam, güçlü kuvvetli giriyorlar. Sonra da şu tuzlu balığa dönmüş olarak çıkıyorlar delikten. Devriye otomobilleri her dakika orada, dolaşıp duruyorlar etrafımızda. İnsan da kaygıdan öle yazıyor. ''Ey Hacı Abdullah, bırak konuşsunlar, bırak düşünsünler.'' ''Evet ama kötü bir şey yapmalarından korkuyorum. Heni tam bir çılgın ve vallahi baş edemiyorum onunla. Ona her akıllı uslu ol.'' deyişimde aldığım yanıt ''Eyyidir, eyyi.'' oluyor. Bunların nasıl sonuçlanacağını bilemiyorum. ''Allah'ım, söyle bakalım dışarıdan ne haber? Arap radyolarına mı inanalım, gözlerimize mi? Savaş olacak mı?'' Arapların savaş yapabilecek güçte olduklarına inanılabilir mi? Geçen gün devriyedekilerden biri, İsrail'in ertesi gün Asuan'da, Mısır'daki ünlü baraj, olacağını söyledi. Dayının oğlunun susacağına inanıyor musun? Hayır, çenesi kapanmıyor ve konuşuyor. Ben seninle konuşuyorum, o konuşuyor. Heni konuşuyor. Alışverişe gelen İsrailli, konuşulanlardan gözlerinde şimşekler çakarak dışarı fırlamıştı bir kez. O günden beri İsrail devriye arabası eksik olmuyor dükkan çevresinden. Dayın oğlu bir oturdu mu dükkana bir daha kalkmıyor. Konuş babam konuş. Heni de dinliyor ağzını açmış. O işe bulaşmalarından korkuyorum. Sonra da gelsin binbir çeşit komplo ve suçlama. Doğru mu değil mi Usame Bey oğlum? Bırak konuşsunlar hacı. Bırak düşünsünler. İyi ama bunun sonu ne olacak oğlum? Sözcükler neye yarıyor? 25 yıldır laf cambazlığı ve politika ticareti yapıyoruz. %100 zarar ederek. Tuzlu balık ticareti daha çok gelir getiriyor. Basel birden öfkelendi. Konuşmaktan başka bir iş yapmıyor değiliz. Her ikisi de ona doğru döndü. Basel kızardı. Heyecanını çocuksu bir gülüşün ardında gizlemeye çalıştı. Öğrenim de görüyoruz. Üçü de gülümsedi. Usame paketlerini aldı ve eve doğru yollandı. 15. Bölüm. Akşama doğru Adil'i aramak için kente indi. İşçilerden oluşan yüklerini boşaltan otobüslerin bulunduğu belediye binasının yanında durdu. Adil, yanında geniş omuzlu bir işçiyle birlikte iş giysisiyle göründü. Kaşlarını çattı ve selam verdi. Zühtü, arkadaşım, Usame, halam oğlu. Sustu. Onu suskunluğunun çemberinden dışarı çıkarmak olanaksızdı artık. Zühtü araya girdi. ''Selam, hoş geldin. Şükür kavuşturana. İçimi rahatlatacak bir şeyler anlatıver. Araplar savaş yapacak mı, yapmayacak mı? Durumda hiçbir değişiklik olmazsa göç edeceğim.'' ''Nereye? Kuveyt, Bahreyn, Avustralya hiç fark etmez, hepsi aynı.'' ''Ayıp be Zühtü kardeş. Yanılıyorsun, burası bizim ülkemiz.'' Yarın öbür gün işgal bitecek ve kurtulmuş olacağız. Palavra beyim palavra, radyolarında Arap ülkeleriyle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün işgal altındaki Filistinlilere yönelik yayınları. Maşallahı var. Olmuşlar yalan makinesi, at babam at. Olayla çok iyi ilgileniyorlar. Ne savaş var ne de başka bir şey. Bu çarpık duruma ne zamana dek dayanacağız? Ben bıktım usandım bayım. Allah tanığımdır bıktım usandım. ne bu ülkedeki insanlardan kurtulabildik, ne oradaki İsrailli işgalciler, melunlardan. Anam avradım olsun ki aileyi maileyi bırakıp Suriye'ye gideceğim ve bir Kalaşnikov'la geri döneceğim. Ama söylemek yapmaktan daha kolay, değil mi Adil? Adil sitem edercesine, haydi arkadaşlar, Ebu Sabır bizi bekliyor dedi. Dün ona uğramaya söz verdik. Sessizce yürüdüler. Kentin eski sokaklarına daldılar. Hacı Abdullah'ın dükkanının önünden geçtiler. İnsanlar her akşam yaptıkları gibi siyaset oyunu için orada oturmuşlardı. Babasının sandalyesine oturmuş Heni onlara seslendi. Buyurun beyler, bir fincan kahve içmez misiniz? Bir limonata veya gazoz? Zühtü gülmeye başladı ve yakası açılmadık bir küfür salladı. Buna gençler kahkahayla yanıt verdiler. Adil suratını asarak elini kaldırdı. Usame gülümsedi ve toplantılarına geleceğine söz verdi. Doğal olarak şimdi değil ama bir başka gün gelecekti. Zühtü konuşuyor, Usame dinliyor, Adil sessiz ve hızlı yürümeyi sürdürüyordu. Yeryüzünde yapmadığım iş kalmadı. Teknisyenlik, elektrikçilik, duvarcılık, uşaklık, hamallık aklına ne gelirse. Birkaç kez gurbete gittim. Kuveyt'e, Tahran'a, Almanya'ya. Alman fabrikaları canıma okudu. Ama orada benimle bir başka işçi arasında hiçbir fark hissetmiyordum. Oysa Muhammed ile Cohen arasındaki fark çok büyük. Ağır işler Muhammed'e, hafif işler Cohen'e. Yahudi işçiler için masalı, sandalyeli kantinler. Bizim için güneşin altında yerde ya da makine yağı, gres, demir kırıntıları arasında garajda yemek. Doğru değil mi Adil? Adil yanıt vermedi. Acı yüzünde ve yüreğinde derin izler bırakmıştı. Usame göz ucuyla ona baktı ve utandığını hissetti. Gözlerini indirdi. Zühtü kocaman el kol hareketleriyle konuşuyordu. Ben de Ebu Sabır'ın düşüncesindeyim. Allah yardımcısı olsun. Çocuklar çekirge gibi. Her şeyi silip süpürüyorlar. 2 gün önce 2 çocuğun önüne bütün bir tavuk koydum. Yalayıp yuttular. Kız 5 yaşında, oğlan 4. Tavuğun tümünü tıkındılar. Etini, derisini, kanatlarını, kemiklerini emdiler. Afiyet olsun, yarasın. Bu akşam bir kelle ve işkembe yedik. Dinine yandığımın tencere ağzına kadar doluydu. Bir parça ekmek, pirinç, yemeğin suyu, kelle, işkembe. Hepsini tıkındık. Anca yetti. Yaşamak için çok şey gerekiyor. Fiyatlar Tanrı'nın ateşi gibi alev alev. Etin yanında ekmek, sebze, meyve, su, elektrik de gerekiyordu. Gerisini söylemeye gerek yok. Kuveyt'ten döndüğümde bir zeytinyağı fabrikasında çalıştım. Patron iş yokluğundan yararlanarak beni sömürmeye kalkıştı. Bu beni tiksindirdi. Açlıktan ölsem bile bir daha oraya ayak basmayacağıma ant içerek onun yanından ayrıldım. Rafidya hattında dolmuş şoförlüğü işi buldum. İyiydi, ehliyetimi aldı pezevenkler. Bıyıkların üzerine yemin ederim ki sebepsiz yere, suratımı beğenmedikleri için. Ev kadınları gibi evde oturmaya başladım. Bir gün elim şakağımda kahvede oturuyordum. Cebimde tam 70 kuruş vardı. Ebu El-Nuf, ne dersin arkadaş, falanca şirketin şoföre gereksinimi var dedi. Düşündüm, kendi kendime dedim ki, Zühtü sen aile babasısın, göç edeceğine ve kendini yadellere atacağına kendi ülkende kal, elle gelen düğün bayram, herkes gibi yap ve ne olacaksa olsun, sürgünden iyidir, sürgün acıdır muhterem efendim, o yoldan sen de geçtin, ben 45 Kuveyt dinarı yani 30 Ürdün dinarı için ülkeden ülkeye süründüm, hesap et, zindan gibi bir odada 4 kişi yatıp kalkıyorduk, toz, toz sıcak bir rüzgarla gelen çöl kumu. Estiğinde gün ortasında yıldızlar görünürdü. Ne diyeyim, sürgün acı ve bıktırıcıdır. Kendi kendime dedim ki, Zühtü ne işin var sürgünde, kal kendi yerinde daha iyi. Ebu El-Nuf'a sordum, kaçak iş mi yoksa lişka mı diye. Usame, lişka da ne diye sordu. Evet dostum, lişka İsrail İşçi Bürosu aracılığıyla elde edilmiş iş demek muhterem efendim. Görüyorsun ya bu iş sağlamdır. Ebu Sabır'ın lişka işi olsaydı tazminat alırdı. Ebu Sabır? Ebu Sabır'ı tanımıyor musun? Onu şimdi göreceksin. Parmakları gitti. Parmakları testerenin önünde ağ yakalanmış balık gibi oynaşıp duruyordu. Usame olayı gerçekten yaşıyormuşçasına gözlerinin önünde canlandırdı. Kafasını tiksintiyle çevirdi. İki insana yeniden baktığında Adil'in daha büyük bir tiksintiyle onu seyrettiğini gördü. Ne düşündüğünü biliyorum Adil, biliyorum. Beni burjuvalaşmakla suçluyorsun. Kuşkusuz her iş olur. Ekmek satıcısının yaptığı gibi iyi ütülenmiş gömleğimle pantolonumu eleştirmekten başka bir iş kalmıyor sana. Sınıfından koptu diye adlandırılan bu mudur? Hayır, hayır. Sınıfsal kökenden kopuş sadece düşüncelere ilişkindir. Oysa Adil için yozlaşma söz konusu. Hem de ne yozlaşma? Ebu Sabır'ın parmakları imgeleminde sürekli hoplayıp zıplayıp duruyordu. Soğuk ve vıcık vıcık kan öz damarlarında koşturmayı durdurmuyordu. Birden aklına gelen düşünceyle irkildi. Saptanan görevleri yerine getirebilecek güçte olabilecek miyim? Bayram günü kesilen kurbana bile acıyan ben. İnsanları nasıl öldüreceğim? O şiiri çok iyi anımsıyordu. Tulkarim'de babası yeni düşmüş bir kar kadar bembeyaz bir kuzuyla gelmişti. Usame kuzuyu kucaklıyor, ona yemek veriyor, onu sevip okşuyor, onunla çocukla oynar gibi oynuyordu. Onu dolabın kapısındaki aynanın önüne getiriyordu. Hayvanda bir başka kuzunun ona baktığını sanıyordu. Geri geri gidiyor, ardından da toz vuruyordu. Boynuzları böğürtlenden daha büyük olsaydı ayna paramparça olurdu. Usame'nin annesi de sayar dökerdi. Ama kuzucuk Zühtü'nün küçücük sepetinden daha iri değildi. Şişkin bir balon gibi yağlı ve semizdi. Yeni yağmış kar gibi bembeyaz tüyleri vardı. Bayram günü boğazlanmıştı. Usame ağlamıştı. Yemeği reddetmişti. Onun için bir şiir yazmış, aile de haftalar boyu ince ince alay etmişti. Şiiri bir tek Adil anlamıştı. Her şey ne kadar değişiyordu. Zühtü konuşuyordu. Yardım etmeyi kabul etmediler. İnanılır gibi değil. Çünkü Ebu Sabır lişka, ruhsatlı, çalışmıyordu. Tasarruf kesintilerinden kaçmak istiyordu. Bir türlü yararlanmadığımız sosyal sigorta kesintisinden, sendika aidatından, ulusal güvenlikten... Ulusal güvenlik? Evet dostum, savaş halinde seni korumak için ulusal güvenlik, vergi, eğer bilmiyorsan söyleyeyim, bir kurtuluş vergisi dostum. Şu anda sen kurtarılmış bölgedesin. 67'de İsrail Radyosu'nun bunu ilan ettiğini duymadın mı? Şimdi özgürsün dostum. İnanmıyorsan bu Adonaylara, Adoni İbranice'de bay, Araplar anlamında. Sor. Adonaylar mı? Evet, öyle. Ah, sen bunu bilmiyorsun, doğru. Özgürleşme sürecin şimdi başlıyor. Yarın öğrenirsin. Adon, cifrit, tislahli ve şalom. Cifrit, kibritleri belirtmek için belirtilmiş sözcük. Kibrit sözcüğünün bozulmuşu. Tislahli, özür dilerim. Şalom, selam. Ve bunların tümü senin iyi yetiştirilmiş, çok terbiyeli olduğun anlamına gelir. Ama Aravim demek sen hırsızsın, çöplüksün, domuzsun, pezevengin çocuğusun demektir. Bu sözcüğü son kez duyduğumda söyleyen bir Egget şoförüydü. Anası fahişe, babası deyus. Ona ne karşılık verdiğimi duymadı ve anlamadı. Ama hiç olmazsa içimde kalmadı. Tek silahımız bu, bey çocuğu. Durum berbat ama para orada. Ayağının altındaki toprağı alıyorlar ve sana dostum diyorlar. Sana saygı duymayan ve salt kollarına gereksinimi olan pezevenkler. Ve sen geçerken kimse selamına karşılık verme zahmetine katlanmıyor. Kuvvette de daha iyi değildi. Ama kardeşinin hasır döşeğinde yatmak, düşmanın kuş tüyü yatağında yatmaktan iyidir. Bu konuda sen ne düşünüyorsun, bana ne öneriyorsun? Almanya'ya, Kuveyt'e göç edeyim mi, yoksa burada mı kalayım? Neyin var profesör? Sana bir soru sordum. Ülkeyi terk edeyim mi yoksa kalayım mı? Usame şaşırttı. Bana mı soruyorsun? Evet profesör, kiminle konuşuyordum ki? Demek beni dinlemiyordun. Önemli değil, bunu yapan ilk kişi sen değilsin. Çok basit, biz konuşuruz, ötekiler kafa sallarlar ve dinlemezler. Rica ederim, hayır siz önden buyurun. Sen bizim konuğumuzsun üstadım. 16. Bölüm. Eliyle tahta kapıyı itti. Tiz bir gıcırtı duyuldu. Eski taşlarla döşenmiş bir avluya girdiler. Basamakların önündeki çöp kovasından çiş renginde pis bir su sızıyordu. Kovanın sağında 4 yaşlarında bir kız çocuğu, çöplerin üzerine oturmuş renksiz bir çaput tutuyordu. Çaputu dere gibi akan su sızıntısına batırıyordu. Su, sabun köpüğü tabakasıyla kaplı pis bir suydu. Çocuk sonra çaputu sıkıyor ve kadınların yaptığı gibi büküyordu. Çocuk gözlerini kaldırdı. Bakışlarını 3 adamın üzerinde gezdirdi. Sonra gözlerini Usame'ye dikti. Bu uzun bakışlar Usame'de beklenmedik bir sabırsızlık yaratmıştı. Utancını yenmeye çalıştı. Çevresine bakındı. Çöp ve yoksulluk kol geziyordu. Pis ve iğrenç kokular. Yüreği sıkıştı. Karnı kasıldı. Küçük kızın bakışları diretiyor. Onu izlemekten vazgeçmiyordu. Bu çocuk bakışı mıydı? Çocuklar neden masumluklarını yitirirler? Bana neden düşmandılar? Sanki biliyor muydu çocuk bunu? Adil çocuğa yaklaştı. kıpkırmızı yanağından bir makas aldı ve ona bir dilim Hindistan cevizi verdi. Çocuk gülümsemeden Hindistan cevizini aldı. Güzel bir çocuk değildi, ne de bakışları tatlıydı. Adil gülümseyerek sordu. ''Ağabeylerin nerede?'' Çocuk gözlerini Usame'den ayırmadı ama asık bir suratla yanıt verdi. Sokaktalar. Basamakları çıktılar ve merdivenin üzerinde açılan kapının önünde durdular. Zühtü, ''Ebu Sabır!'' diye seslendi. 40 yaşlarındaki bir kadın kafasını uzattı. Sağlam yapılıydı. Yüzü leke lekeydi. Bilezikleri 250 gramdan daha az değildi. Usame'nin kafasında bin bir soru dolaşıyordu. Kadın dualar mırıldanmayı kesmeksizin sert bir sesle onları buyur etti. Ebu Sabır bir sürü ıvır zıvır eşyanın arasında duran madeni bir yatakta yatıyordu. Dağ gibi yığılmış örtülerin altına gömülmüştü, yaralı eli düz konmuştu. Başını kaldırdı, ayağa kalkmaya çalıştı. Adil mırıldanarak onu yeniden yatırmaya çalıştı. Kadın, buyurun dedi. Her biri bir sandalye çekti. Ebu Sabır bir yastık daha istedi. Kadın yastığı Ebu Sabır'ın başının arkasına yerleştirdi. Ebu Sabır konuklarını selamladı. Adil, bu halam oğlu Usame, senin hatırını sormaya geldi dedi. Hoş geldin, onur verdin, zahmet ettin beyefendi. Konuşmalar Ebu Sabır'ın uğradığı bedensel ve ruhsal zararların onarılması çevresinde döndü. Adil özellikle tazminat üzerinde duruyor, çalışma ruhsatının olmamasına karşın zararın tazmin edilmesi gereken yasal bir hak olduğunu söylüyordu. Sorunu iyice tartıştılar. Usame yüreği sıkışarak dayısının oğlunu gözlüyordu. Bu tutkuyla içine daldığı şu sırada var olan durumu bir yana bırakması için onu inandırmaya çalışmak kolay olmayacaktı. Lişka, şalom, tislahli ve uygarlık. Ne çirkef. Dur, Adil, kaldır kafanı. Hastalık, toz, miyopluk, bozgundan ve işgalden sonra durum birçok açıdan görülebilir. Bu işgal mi, yozlaşma mı? İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Ülkem, bu halk beni İsrail'den daha çok bozguna uğrattı. Ah Eyüp Sabrı! Çocukların büyümesi için uzun zaman beklememiz gerekiyor. Gevera ölmedi. Bu yürekte benimle birlikte. Yürekte Filistin, ey Neruda! Göz bebeğinde, yaşamın bağrında, ülke batmayacak, olmaza inanan insanlar kalacak, Ebu Sabır birdenbire ona sordu. Dışarıda neler oluyor, savaş ilan ediliyor mu edilmiyor mu, içimi rahatlat. Usame içini çekti ve katı bir anlatım kampanyasına girişmeye hazırlandı. Her şey içerideki insanlara bağlı. Ebu Sabır'la Adil uzun uzun bakıştılar. Usame bunu fark etti, kızardı ve keskin bir tonla yineledi. Dışarıda her şeyin içerideki insanlara bağlı olduğu söyleniyor. Ebu Sabır sakat elini uzattı, Adil'e dokundu. Söyle ona Adil. Adil yanıt vermedi ve sessizce sigarasını içmeyi sürdürdü. Zühtü sitem edercesine, açık konuş, savaş olacak mı olmayacak mı? Usame inatla, her şey içeride yaşayan insanlara bağlı dedi. Zühtü sabırsızca elini salladı. Öyleyse savaş olmayacak. Tam tersine, olacak. Ama ne zaman olacağını kimse söyleyemez. Ne zaman? Ne zaman be Allah'ın kulları? 5 yıl? Allah kahretsin. Namussuzum ki Kuveyt'in tozu daha insaflı buradaki havadan. Hepiniz tanık olun. Olaylar 6-7 aydan daha fazla sürerse bu ülkede kalmayacağıma and içerim. Gözlerini Adil'in yüzüne dikti. Sesini alçalttı ve daha az keskin bir tonla. Ülkenin ülkede oturanlara ait olduğu kesindir ama sabrın da bir sınırı var arkadaşlar. Çevresine bakındı. Boşu boşuna, yüreklendirici bir söz bekledi. Azıcık utançla Adil'i gözlemledi. Başkalarından daha az mutsuz olduğum doğru. Ama sabahın köründe onlarla karşılaşınca, onların Aravim dedikleri duyulunca, Arapların Allah'ına bile küfrediliyor. Sabrın da bir sınırı vardır. Bir gün Yaring, zamanın Birleşmiş Milletler görevlisi. Başka bir gün Kissinger, ertesi günde can alıcı melek Azrail diyorlar. Artık insan ruhunu teslim etmeye hazır hissediyor kendini ve biz içeridekiler korkumuzdan bokumuzu gizliyoruz. Usame Bey'imiz de kalkmış, her şey buradaki insanlara bağlı diyor. Söyle ona İsrail'in 20.000 evi ve 4 köyü havaya uçurduğunu, söyle ona mapushanelerin dolup taştığını, içerideki gençlerin Arap hamamlarındaki cırcır böceklerinden farksız olduğunu, şunun oğlundan, bunun kızından ya da bilmem hangi kimseden söz et. Beteri de var. O da biz hepimizin yaşamak için gidip onların kerhanelerinde çalışmak zorunda olduğumuz. Usame öfkelenerek ayağa kalktı. Eliyle selamladı. Adil yerinden kıpırdamadı. Zühtü ayağa kalktı ve elini uzattı. Nereye gidiyorsun ağam? Neden alıngansın öyle beyim? Tüm düşündüklerimizi söylemedik daha. Ebu Sabır Adil'i kolundan çekti. Tut onu, hoş değil. Kahvesini içmedi daha. Adil gözle görülür bir soğukkanlılıkla, içmezse içmesin dedi. Ebu Sabır, yanlış yaptın Zühtü, onu sinirlendirdin. Hayır, hayır diye karşılık verdi Adil. Zühtü yalnızca gerçeği söyledi. Öyleyse neden öfkelendi? Duymak istemiyor. Ebu Sabır zoraki gülümsedi. Anlıyorum. Ebu Zeyd el-Hilali'nin kahramanlık efsaneleri ya da halk destanları, öyküsünü dinlemek istiyordu. Öyküyü bilmediğimi içtenlikle söyledim ona. Zühtü, Usame'nin yol boyunca gösterdiği kendini beğenmişliği anımsayıp duruyordu. Ben eşeğim. Eşi ol eşeğim. Yol boyunca ben konuşuyordum, o kafasını sallıyordu. Ona bir soru sorduğum zaman beni dinlemediğini anladım. Onun da senin gibi olduğunu düşünüyordum kardeşim Adil. Oysa halanın oğlunun kendi görüşlerini ve savlarını benimsetme isteğinde olduğunu fark ettim. Yok önderlikmiş, yok başkanlıkmış ama usandık artık. Aman eksik olsunlar. Hasır sandalyeye vurdu ve öfkeyle sözünü sürdürdü. Hep aynı durum. Biz konuşuyoruz, onlar dinlemiyorlar. Öyleyse kiminle konuşmalı? Söyleyin beyler, kiminle konuşmalı? 5. ayrımın sonu, sayfa 92.